halkların afyonudur demişti Marx. İnsanları dinle uyutuyorlar demişti. Halbuki din uyutmaz, uyandırır. Uyutan bir din Allah'ın dini değildir. İslami hareket, tevhidi hareket, insanları uyandıran harekettir. Var olan yanlış düzenleri sarsan bir harekettir. Eğer yanlış düzenleri sarsmıyorsa o hareket İslami hareket değildir. Sarsacak, batıl düzenlere tam 12'den vuracak. Sağlam olmayan bir metotla sağlam bir nesil meydana getirmek mümkün değil. Nesil kadro sağlamlaştırılmadığı müddetçe de hareketin hedefine varması mümkün değil.
İnnel hamdülillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Allah Azze ve Celle bize Hud suresinde Hud Aleyhisselam'ın kıssasını anlatmıştı ve o kıssayı bitirmiştik. Kıssa tüm peygamberlerin üzerinde durmuş olduğu önemli mesele ile başlamış ve onu inkar edenlerin azaba uğramasıyla son bulmuştu. Ondan evvel anlatılan Nuh Aleyhisselam da aynı nokta üzerinde durmuştu. Hud Aleyhisselam da aynı nokta üzerinde durdu. Bugün ele alacağımız Salih Aleyhisselam da aynı nokta üzerinde durur. Ya kavmi ibudullah ma lekum min ilahin gayru. Ey milletim, Allah'a itaat edin, ondan başka ilahınız yok. Allah'tan başkasına itaat etmeyin. Hesap vereceğiniz makam Allah'tır. O halde Allah'a itaat edin sadece. Bütün peygamberler aynı nokta üzerinde durmuşlardı. Ve Hud Aleyhisselam da bunları anlattığı zaman kendisine inanmayanlar, kendisinden bir takım mucizeler isteyenler, o mucizeler sanki verirse iman edeceklermiş gibi, sanki her şey tamam da bir o eksikmiş gibi, sanki kalpleri doğruyu arıyormuş da hakikati bulmak için çalışıyorlarmış gibi mucize istediler ve halbuki bütün peygamberlerin anlatmış olduğu tevhid akidesini anlayabilmek için mucizeye ihtiyaç yoktur. Tevhidin doğru olduğu zaten kainata bakıldığı zaman görülür. Eğer kainatta Allah'tan başka bir otorite, bir ilah olmuş olsaydı, o takdirde kainatta karışıklık olacaktı. Göklerde ve yeryüzünde fitne ve fesat bitmeyecekti. Kainatta eğer bir düzen varsa, bir tek ilahı gösterdiği halde, onlar yine de bu tevhid akidesini kabul edebilmek için ondan mucize istiyorlardı. Hud aleyhisselam yapması gerekenleri yaptı, anlatması gerekenleri anlattı, hiç korkmadan, çekinmeden yapacağınızı yapın dedi. Demek ki tehditte bulunmuşlardı kendisine. Şöyle yaparız, böyle yaparız diyorlardı. O da onlara cevaben Allah'a tam hakkıyla iman etmiş bir mümin olarak, sırtını sağlama almış bir Müslüman olarak, gerçek bir peygamber olarak istediğinizi yapın ve beklemeyin diyordu. Bana fırsat da vermeyin. İstediğinizi yapın, elinizden geleni ardınıza koymayın. Hiçbir şey yapamayacaksınız. Bütün imkanlarını kaybediyor, Rabbi uğrunda, davası uğrunda şanını, şerefini, maddi imkanlarını, her şeyini kaybediyor, ölümle tehdit ediliyor ve yine de o bunları söylüyordu. Eğer gerçekten peygamber olmasaydı, neden her şeyini kaybetsin? Niye her şeyini kaybetmeyi göze alsın? Eğer inanmasaydı Allah'a, Allah'ın vahyine, Allah'ın yeryüzüne müdahalesine, Allah Azze ve Celle'nin insanlara kanunlar gönderdiğine, kitap indirdiğine, peygamberlik diye bir müesseseye eğer inanmış olmasaydı neden her şeyi göze alsın? Bugün mesela bir insan inanmadığı bir dava uğrunda ölümü göze alır mı? Bütün malını, mülkünü, şanını, şerefini kaybetmeyi göze alır mı? Sevilen bir insanken nefret edilen bir insan olmayı göze alabilir mi? Eğer gerçekten peygamber olmasaydı, hakikaten kendisine melekler gelmeseydi, vahiy gelmeseydi, bütün bunları göze alması mümkün değildi. Bütün dünyaya karşı koyması, ölümü göze alması mümkün değildi. Haydi yapın yapacağınızı demesi mümkün değildi. Eğer gerçekten kendisinin peygamber olmadığını bilseydi, yalancı olduğunu bilseydi, onlarla uzlaşma yolları arayacaktı tehditleri gördüğü zaman. Şunu kastetmiştim, bunu kastetmiştim diyecekti. Hiçbir şey söylemez peygamberler. Hakikati anlatırlar ve ondan sonra hiçbir zaman kesinlikle uzlaşma yoluna gitmezler. Çünkü onlar sırtlarını Allah'a dayanmışlardır. Ve onlar o gelen itikat, o gelen akide kendilerinden olmadığı için bir adım bile geri adım atamazlar. Kendilerinin elinde bir şey yoktur. Allah Azze ve Celle onlara nasıl hareket etmeleri gerektiğini söylüyorsa öyle hareket etmek zorundadırlar. İşte bu onların Allah'tan geldiğinin delillerindendir. Onlara diyordu ki Hud aleyhisselam, eğer teslim olacak olursanız Allah'a, tevbe istiğfar ederseniz, Ya Rabbi geçmiş hayatımızdan tevbe ediyoruz ve senin mağfiretini istiyoruz derseniz eğer, o zaman Allah sizin kuvvetinize kuvvet katacak. Kuvvetinize kuvvet katacak, gökyüzünden bol bol yağmurlar yağacak dedi. Bu şekilde aslında bu kıssa içerisinde Allah Azze ve Celle bir memleketin Allah tarafından desteklenmesinin şartını da söylemiş oluyordu. Bolluğun, bereketin imtihan için olmaması, Allah'ın rahmetinin gereği olması, Allah Azze ve Celle'nin bazı milletlere bolluk ve bereket vermesinin şartını söylüyordu. Evet, kafirlerde de bazen bolluk olur. Ama onlarınki imtihan içindir ve Allah Azze ve Celle kıyamet gününde onlara hiçbir şey vermek istememektedir. Bütün yaptıklarının karşılığını bu dünyadayken vermek istediği için Allah onlara bu dünyadayken bazen bolluk bereket verebilir. Çalışmalarının karşılığı olarak Allah adalet sahibidir, adaletinin gereğini yapacaktır. Onlara bazen bu dünyada da verir. Fakat Müslümanlara vermesi sadece adaletinin gereği değil, aynı zamanda rahmetinin de gereğidir. Allah Azze ve Celle bu şekilde onlara peygamberinin lisanıyla bu hakikati söylüyordu. Tövbe ederseniz, istiğfar ederseniz Allah sizin kuvvetinize kuvvet katacak. ve tarımda da gelişmeler olacak diyordu. Gökyüzünden bol bol yağmurlar yağacak. Allah bu sözü veriyor size. Eğer bunu yapmayacak olursanız, o zaman Rabbim sizi götürür ve yerinize başka bir millet getirir. Ve siz onlara asla zarar veremezsiniz. Bir ümmetin meydana getirilmesinin şartları, bir ümmetin yükseltilmesinin şartları, bir ümmetin helak edilmesinin şartları. Eğer tövbe ederseniz, Allah'a dönerseniz o takdirde gücünüze güç katacak. Yok eğer tövbe etmeyecek, azgınlaşmaya devam ederseniz, bana suikastler yapmaya kalkışırsanız, o takdirde Allah Azze ve Celle sizi götürecek ve yerinize başka bir kavim getirecek. Ve siz onlara zarar veremeyeceksiniz. Onlar gelecekler ve sizi yerle bir edecekler. Allah Azze ve Celle bunu tarih boyunca göstermiştir. Bazı kavimler bu şekilde Hud'un kavmi gibi yerle bir edilmişler. Bizzat Allah Azze ve Celle tarafından gönderilen bir kasırga ile yerle bir edilmişler. Kasırga, o rüzgar burunlarından giriyor, alt taraflarından çıkıyordu. Evlerini başlarına geçiriyordu ve hepsini yerle bir ediyordu. Bir kısmı bu şekilde yerle bir edilmiş, bir kısmını ise Allah Azze ve Celle götürmüş, yerine başka bir millet getirmiş. Tıpkı İsrailoğulları gibi ümmet olmaktan çıktılar. Hazreti Musa'nın onlara teslim etmiş olduğu emaneti teslim almadılar. Allah Azze ve Celle onları cezalandırdı Musa Aleyhisselam'dan yaklaşık 5-6 asır sonra. Asurlular tarafından yerle bir edildi İsrail. İsrail devleti ve Yahudiye devleti olarak iki devlete ayrılmıştı Yahudiler. Birisi Asurlular tarafından yerle bir edildi, diğeri Babililer tarafından. Götürüldüler. Yerlerine başka millet getirildi. Ve hakikaten de onlara zerre kadar da zarar veremediler. Sonra Allah Azze ve Celle onların tövbe istiğfar etmesinden sonra yeniden onlara güç kuvvet verdi. İran hükümdarı ile onları destekledi. Ve sonra onlar yeniden bir devlet sahibi oldular. Mescid-i Aksa yeniden inşa edildi. Yeniden toparlandılar. Fakat ondan sonra tekrar değişmeye başladılar. Tekrar değiştiler ve Allah Azze ve Celle bu sefer İsa Aleyhisselam'ı gönderdi. İsa Aleyhisselam'a karşı da hıyanet içerisindeydiler. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye kalktılar. Çünkü İsa Aleyhisselam onlara gelecek olan son peygamberin, o beklenen ahir zaman peygamberinin İshak'ın soyundan gelmeyeceğini, İsmail'in soyundan geleceğini onlara haber veriyordu. Bizim soyumuzdan gelmeyecek diyordu yani. Kendisi de İsrail oğullarındandır. Bizim soyumuzdan gelmeyecek. Çünkü biz layık olmadık. Ümmet olmanın gereğini yerine getirmedik. Ben dedi sizi toparlamaya çalışıyorum. Nasıl ki tavuk yavrularını, civcivlerini etrafına çağırır. Onları kanatlarının altına almaya çalışır. Ama onlar gelmezlerse kendileri kaybederler. İşte ben de aynen öyle yapıyorum, sizi kanatlarımın altına toplamaya çalışıyorum. Büyük azaptan sizi korumaya çalışıyorum. Ama gelin görün ki siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz. Ben sizin parçalanmanızı engellemeye çalışıyorum. Allah beni bu görevle görevlendirdi. Sizi toparlamakla görevlendirildim. Ama siz beni öldürmeye çalışıyorsunuz. İşte ondan sonra Hazreti İsa'dan sonra Allah Azze ve Celle Yahudilere ikinci bir tokat vurdu. Bu sefer Romalı generaller tarafından kılıçtan geçirildiler. 5-6 asırda bir büyük belalara uğradılar. Hazreti İsa Aleyhisselam öldürmeye kalktıkları için. Ve sonra Allah Azze ve Celle o olaydan da 5-6 asır sonra peygamberimizi gönderdi. Hazreti İsa'dan 5-6 asır sonra ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, o da anlattı İsa'nın anlatması gibi. O da anlattı onlara, yapmayın etmeyin dedi. Adam olun dedi. Olmadılar. Bu sefer Allah Azze ve Celle Hazreti Muhammed'in eliyle onları azap etti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Beni Kaynuka, beni Kureyza, beni Gatafan kabileleri hepsi o bölgeden sürüldüler ve cezalandırıldılar. Allah Azze ve Celle o zaman ümmet olmanın şartlarını onlara anlatmış idi. Görevlerini yapacaklardı, görevlerini yapmadılar. Yeryüzünde size büyük bir görev verilmiş olabilir. Bu ümmet, ümmetler içerisinden seçilmiş bir ümmet olabilir. Ve en hayırlı ümmet olma şerefine de erişebilir eğer isterse. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurulmuş. İnsanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmet yapılmışız.
Ama görevleri yapmak şartıyla. Te'muruna bil ma'ruf ve tenhevna anil münker ve tu'minuna billah. İyiliği emredecek ve kötülüklere engel olacaksınız. Yeryüzündeki bütün zulümlere, haramlara engel olacaksınız. Allah Azze ve Celle'ye isyan edilmesine müsaade etmeyeceksiniz. Allah'ın dünyasında Allah'ın dediğinin olmasını sağlayacaksınız. Allah'ın dünyasında başkaları otorite kurmaya kalkarsa onlara karşı koyacak ve mücadele vereceksiniz. İşte eğer bunu yapmazsanız Allah sizi götürür ve yerinize başka bir millet getirir ve onlara zerre kadar da zarar veremezsiniz. Kur'an buyurur ki onlar o tağuta uydular. O anit olan cebbarlara uydular. Diktatörlere uydular yani. Allah'a uyacaklarına, peygambere itaat edeceklerine, o zalimlere itaat ettiler. Yani Allah'a itaat etmek istemeyenler sonuçta bir şeylere itaat etmek zorundadırlar. Allah'a itaat etmeyecekseniz mutlaka bir şeye itaat edeceksiniz. Halbuki Allah'a itaat etmiş olsaydınız şerefiniz yükselecekti. Çünkü o zaman siz sizi yaratana itaat etmiş olacaktınız. Ama sizin gibi kullara kulluk yaparsanız şerefinizi kaybedersiniz. Ne Allah'ı koymaları gereken yere koyabildiler, ne kendilerini koymaları gereken yere koyabildiler, ne de başlarındaki reislerini koymaları gereken yere koyabildiler. Allah Azze ve Celle'yi sadece yaratıcı olarak görmek istediler. Onu yeryüzünü hakim olarak görmek istemediler. Koymaları gereken yere koyamadılar. Kendilerini de koymaları gereken yere koyamadılar. Allah onları şerefli olarak yaratmış idi. Yeryüzünde Allah'ın temsilcileri olacaktılar. Yeryüzünde Allah Azze ve Celle'nin istediği gibi bir dünya meydana getirecektiler. Allah'ın halifesi olacaktılar. Allah onlara kendi ruhundan üflemişti. Allah onlara melekleri secde ettirmişti. Bu şereflerinin farkına varamadılar. Kendileri gibi kul olanlara kulluk yaptılar. Allah'a itaat etmeyenler kullara itaat ettiler. O diktatörlere uydular. Halbuki Allah Azze ve Celle'ye uysaydılar şeref kazanırlardı. Kullara uyunca, kullara itaat edince şereflerini kaybettiler. Kula kulluk yapanlar şerefini kaybetmiş sayılırlar. Başlarındaki diktatörleri de koymaları gereken yere koyamadılar. Onlar da bir insandılar. Topraktan yaratılmıştılar. Bir siperimden meydana gelmiştiler. Onlar da onlar gibiydiler aslında. Bir farkları yoktu. Ama onları da koymaları gereken yere koyamadılar. Onlar yücelttikçe yücelttiler. Yücelttikçe yücelttiler. Onları kul olarak göreceklerdi. Adeta ilahlaştırdılar. Allah'ın dünyasında Allah'a itaat etmediler. Onlara itaat ettiler. Onlara siz de bizim gibi siperimden yaratılmışsınız diyemediler. Siz de çamurdan yaratılmışsınız diyemediler. Sen de benim gibisin, benden farkın yok diyemediler. Onlara itaat ettiler, Allah'a itaat etmediler. İşte o zaman Allah Azze ve Celle onları götürdü, onların yerine başka milletler getirdi. Bu Allah'ın daimi bir sünnetiydi. Bu adetullah idi. Allah Azze ve Celle daima bu şekilde müdahale etmiş ve daima Allah'ın dışında ilahlara tapanları sonunda yerle bir etmiş idi. Diktatörlere itaat edip de Allah'a itaat etmeyenler, onlardan korkup da Allah'tan korkmayanlar, Bediüzzaman ona benzer bir olayı anlatır. Der ki risalelerde, benden sonraki nesiller, tuh şu asrın gayretsiz adamlarına demez dedikleri zaman, o tükürükler benim suratıma gelmesin diye şunları yazıyorum evlatlarım der. Benden sonraki nesiller gelecekler ve diyecekler ki yazıklar olsun. Şu 1900'lerin Müslümanlarına, tükürün şunların suratına. Tükürün şunlara dedikleri zaman sonraki nesiller. 1900'lerin Müslümanlarına, 1920'lerin, 30'ların, 40'ların, 50'lerin Müslümanlarına. Tükürün şu gayretsiz adamlara dedikleri zaman o tükürükler benim suratıma gelmesin diye. Söylüyorum, yazıyorum şunları diyor. Yani evlatlarım diyor, ben onlar gibi değilim, bana da tükürmeyin ha. Ben onlar gibi değildim, ben korkmadım, ben mücadele verdim. Ben imanı kurtarma mücadelesi verdim. Ben yeni bir nesil meydana getirebilmek için mücadele verdim. Beni de onlarla aynı kefeye koymayın. Allah'tan çok insanlardan korkan o hocalarla aynı kefeye koymayın beni. O korkak Müslümanlarla bir kenara çekilip de hiçbir şey yapmayan o Müslümanlarla aynı kefeye koymayın beni. Tükürmeyin benim de suratıma. Eğer o tükürükler illa da ağzınızdan çıkacaksa bana gelmemesi için şunları söylüyorum diyor. Ben mücadele ettim diyor. Kendi tamir etmiş olduğum bir mescitte birkaç arkadaşımla, talebemle beraber Arapça ezan ve kamet getirerek namaz kıldığımız sırada içeriye vazifeliler girdiler. Neden dediler Arapça ezan, gizli ezan ve gizli kamet ile namaz kılıyorsunuz? Neden Türkçe ezan, Türkçe kamet getirmiyorsunuz? Soru sordular, tehditlerde bulundular. Sustum, sustum, sükutta sabrım tükendi ve sonra onlara dedim ki, altı sualime cevap isterim. Birincisi, dünyada en vahşi, en yamyam milletlerin bile bir kanunu vardır, bir düsturu vardır, onunla hükmederler. Söyler misiniz, siz hangi kanunla hükmediyorsunuz? Bir milletin hangi lisanla ibadet edeceğine o milletin dini karar verir, Rableri karar verir. Böyle bir kanun yoktur ve olamaz. Ben namazı hangi lisanla kılacaksam sana mı soracağım? Böyle bir kanun yoktur ve olamaz. Benim ezanımın lisanı hangisi olacak? Buna sen karar veremezsin. Böyle bir kanun yoktur ve olamaz. Bu olsa olsa bazı alçak memurların keyfi muamelesinden başka bir şey değildir. Demek istiyordu ki evlatlarım, ben gerekli mücadeleyi verdim yani. İşte o diktatörlere tamamen teslim olmak istemedim. Onlar her ne kadar baskı yaptılarsa da çeşitli vazifeliler, çeşitli memurlar, çeşitli kaymakamlar, valiler neler yaptılarsa da ben teslim olmadım. Ben yine de gizli de olsa faaliyetlerime devam ettim. Yazdım ve yazdıklarım elden ele gezdi ve çoğaltıldı. O şekilde de olsa mücadeleme devam ettim. Yaşlı ihtiyar bir insan da olsam, karakolun karşısındaki evi kiralayacaksın deyip de bana baskı yapsalar da, kimseyle görüştürmeseler de yine de ben mücadeleme devam ettim. Edebildiğim kadar devam ettim. Konuşabildiğim kadar konuştum. Konuşamadığım meseleler varsa da onları da siz konuşun artık. Allah'ın hakimiyeti meselesi gibi bir takım meselelere temas edememiş olabilir. Ama o daha sonraki nesillerin görevi olmalı değil mi? İkinci bir Bediüzzaman çıkartılması gerekmez mi? Onun izinden gittiğini düşünenler bu ifadeleri okumuyorlar mı? İkinci bir Bediüzzaman neden aralarından çıkartmıyorlar? İşte Hud Aleyhisselam'ın kıssasında Allah Azze ve Celle diyordu ki, Hud Aleyhisselam'ın lisanıyla da olsa eğer böyle yapacak olursanız Allah sizi götürür, yerinize başka bir kavim getirir. Ve siz onlara zarar veremezsiniz. Zulmünüzün cezasını bu dünyada da görürsünüz. Allah Azze ve Celle yanınıza bırakacak değil bunu. Ve sonra gerçekten de Allah Azze ve Celle'nin vaat ettiği azap geldi ve yerle bir edildiler. Ve o cebbarlara, anit olan cebbarlara itaat edenler, o şımarmış inatçı diktatörlere itaat edenler, onlar diktatörleştirenler, onları ilahlaştıranlar, onların şımarmasına sebep olanlar, firavunlar suçludur da firavunları firavun yapanlar suçsuz mudurlar? Firavunlara itaat edenler suçsuz mudurlar? Firavunlara itaat etmeseydiler onlar firavun olmayacaktılar. Onlara itaat ettikçe onlar firavunlaştılar. Onlar da suçlu. Firavunlar da suçlu. Firavunları firavun haline getiren, onlara itaat edenler de suçlu. Ve işte o zaman Allah Azze ve Celle o firavunları da, o firavunlara itaat edenleri de yerle bir eder. Öyle de oldu. Ve sonra Allah Azze ve Celle Salih Aleyhisselam'ın kıssasına geçer. Ve ile Semud ehahum saliha. Ve Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Yani onlardan birisiydi Salih. Dışarıdan gönderilmiş bir peygamber değildi yani. Bütün peygamberler kendi kavimlerinden gönderilirler. Hepsi kendi kavmi içerisinden onların huyunu bilen, onların lisanını bilen, onların örf adetini bilen insanlar gönderilirler. Böylece sen bizden biri değilsin, biz seni tanımıyoruz diyemez kimse. Acaba dürüst bir insan mısın, değil misin? Çocukluğundan beri bildiğimiz birisi peygamber olsaydı ya, diyemesinler. Çocukluğundan beri bildiğimiz birisini Allah neden peygamber olarak göndermedi diyemesinler diye. Allah Azze ve Celle onlara çocukluğunu bildikleri birisini peygamber olarak gönderir. Nasıl ki Kur'an peygamberimiz hakkında da öyle buyurur. O sizin arkadaşınızdır ve mesahibukum bi mecnun. O Muhammed aranızda doğdu, onunla oynadınız çocukken. Bilirsiniz onun çocukluktan beri hiçbir günaha girmediğini, yalan söylemediğini. O halde onun mecnun olmadığını da bilirsiniz. Yalancı olmadığını da. Allah Azze ve Celle bütün peygamberleri onların içerisinden, o kavmin içerisinden gönderdi. Hiçbir itiraza mahal bırakmamak için. Salih Aleyhisselam da onlara geldi ve dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ اَبُدُ اللّٰهُ مَا لَكُمْ مِنْ اِلَّهِنْ غَيْرُونَ. Ey milletim, Allah'a ibadet edin, Allah'a itaat edin, sadece ondan başka ilahınız yoktur. Aynı ifade, aynı üslup, aralarında asırlar var halbuki. Nuh Aleyhisselam da böyle söylemişti, Hud Aleyhisselam da hatırlayın. Aynı kelimeyle, ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Hud Aleyhisselam gelmiş, o da bunları söylemişti. Şimdi Salih Aleyhisselam'ı anlatıyor, lisanları farklı bunların. Ama yine de aynı şekilde Allah Azze ve Celle tercüme ediyor bize, tercüme ederken. Arapçaya tercüme ederken aynı ifadeleri kullanıyor. Ya kavmi abudullah ma lekum min ilahin gayru. Başka ilahınız yok ey milletim. Hiçbir peygamber Allah vardır dememiş. Zaten Allah'ı biliyorlar çünkü onlar. Allah'tan başka ilah yok demişler. Siz reislerinizi ilahlaştırıyorsunuz. Halbuki onlar ilahınız değil. Allah'tır ilahınız. Onlara değil Allah'a aslında itaat edeceksiniz. Allah'a isyan ettikleri zaman onlara itaat etmeyeceksiniz. Allah bir şey demişse onlar başka bir şey diyemeyecek. Hiç kimseyi Allah'ın önüne geçirmeyeceksiniz. Ya eyyuhellezine amenu la tuqaddimu beyne yedeyi illahi ve rasulihi. Ey müminler, Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyin ve kimseyi geçirmeyin. Ne siz Allah'ın önüne geçin, ne de Allah'ın önüne birilerinin geçmesine müsaade edin. Ne takaddüm edin, ne de takdime müsaade edin. Ne onları geçirin, ne de siz geçin. Allah Azze ve Celle müminlere böyle bir vazife veriyor. Allah'ın ve Resulünün önüne geçmeyeceksiniz ve kimseyi de geçirmeyeceksiniz. Yani bir takım diktatörler Allah'ın ve Resulünün önüne geçecekler. Benim dediğim olacak diyecekler. Allah'ın kanunları çöl kanunlarıdır diyecekler. 6. asır içindir diyecekler. Bugün benim dediğim olur diyecekler. Onların bunu yapmasına müsaade etmeyin. Salih Aleyhisselam da aynı nokta üzerinde durdu. Kur'an bu şekilde bize şunu da ifade ediyor. Bütün peygamberlerin davası aynı. Bütün peygamberlerin dini aynı. Davası aynı ve davanın ortaya konuluş üslubu da aynı. Hiçbirisi başka bir üslub ortaya koymadı. Hiçbirisi başka bir yöntem ortaya koymadı. Hiçbirisi mesela ırkçılık yapmadı. Mesela insanların başına geçip reis olup milliyetçilik yapmak suretiyle mesela benim peşimden gelin de ben sizi daha iyi kalkındırırım. Ben sizi daha çok zengin yaparım, gelin benim peşimden demediler. İnsanları büyük bir ülke kurmaya ya da zenginleşmek için onları ona davet etmediler. Bütün peygamberler la ilahe illallah'a davet ettiler. Yalan söylemediler, insanları aldatmadılar. Başka bir davalar varmış gibi gösterip de sonra la ilahe illallah davasını ortaya sürmediler. Daima aynı davayı öne sürdü bütün peygamberler. Son günde neyi söyledilerse ilk günde de aynı şeyi söylediler. Bütün peygamberler ölürken la ilahe illallah diyerek öldüler. Allah'ın dediği olacak. Allah Azze ve Celle'den başka ilah tanımayacağız. Son günde ölürken bunu söylüyorlardı. Aynı şekilde ilk günde de bunu söylemişlerdi. Kimseyi aldatmamışlardı peygamberler. İşte Salih Aleyhisselam da aynı şeyi söylüyor. Bu şekilde anlıyoruz ki bütün peygamberlerin hareket metodu aynı. Hiçbirisi demek ki zaman değişti deyip de başka bir metot ortaya koymadı. Demek ki zamanın değişmesiyle, insanların değişmesiyle, şartların değişmesiyle değişmeyen bir metot takip etti hepsi. Mesela ahlak davası olarak ortaya çıkabilirlerdi. La ilahe illallah diyerek ortaya çıkmak, ölümü göze almak demekti. Halbuki ahlak davası olarak ortaya çıkmak, ahlaklı bir toplum meydana getirelim demek kolaydı, tehlikesizdi, riski yoktu. Yahut da milliyetçilik davası gibi ortaya çıksaydılar, yahut da fakir fukara davası gibi ortaya çıksaydılar, sosyalistlerin iddia ettiği gibi o şekilde ortaya çıksaydılar, zenginlere karşı başlatılmış bir hareket olarak ortaya çıksaydılar mesela, o zaman dostları çoğalır, düşmanları azalırdı. İşleri kolaylaşırdı. Öyle gibi görünüyor. Halbuki bu şekilde bir yere varmak mümkün değil. Sağlam olmayan bir metotla sağlam bir nesil meydana getirmek mümkün değil. Nesil kadro sağlamlaştırılmadığı müddetçe de hareketin hedefine varması mümkün değil. O yüzden bütün peygamberlerin metodu aynıydı. Şartlar değiştiği halde bu metot değişmedi. İşte burada aynı şeyi görüyoruz. Allah Azze ve Celle bize geçmişten misaller veriyor ama aslında gelecekte de takip edilmesi gereken İslam hareketin metodunu gösteriyor bize. Bu ayetlerin aslında hareket metodunu ve stratejiyi gösteren ayetlerdir. Ama insanlar ayetlere böyle bakmıyorlar. Nasıl ki bazı kimseler Kur'an'a sadece namaz ve ahlak kitabı olarak bakmak istiyorlar. Aynı şekilde maalesef bazı Müslümanlar da Kur'an'ın hareket metodu olmadığını düşünmek istiyorlar. Onlara göre Kur'an sanki bir hareket metodu ortaya koymuyor. Onlar kendilerini özgür zannediyorlar o meselede. İstediğimiz gibi bir hareket metodu takip edebiliriz diye düşünüyorlar. İşte o zaman her türlü harama girebileceklerini düşünüyorlar. Bugün böyle gerekir diyorlar. Diyorlar da diyorlar ve peygamberlerin hareket metodunun dışına çıkıyorlar. Allah Azze ve Celle bu şekilde bize zamanın, şartların, her şeyin değişmesine rağmen hareket metodunun değişmediğini bize ilan ediyor. Ve takip etmemiz gereken hareket metodunu bize gösteriyor. Salih Aleyhisselam bunu dedikten sonra, bütün peygamberlerin dediğini dedikten sonra dedi ki "Huve enşe'ekum minel ard." O sizi dedi yeryüzünden, topraktan yarattı. "Ve esta'merakum fiha." Ve sonra orada da bir medeniyet meydana getirmenizi istedi sizden. Bir umran meydana getireceksiniz. Bir uygarlık meydana getireceksiniz. Yeryüzünde Allah'ın sizi yaratmasının gayesi bu. Sadece Allah'a secde etmeniz değil, sadece oruç tutmanız değil, yeryüzüne gönderilmenizin önemli maksatlarından birisi Allah'ın istediği gibi bir uygarlık, bir medeniyet meydana getirmeniz. Allah sizi topraktan yarattı, yani bunu unutmayın. Size güç ve kuvvet verdiği zaman şımarmayın yani. Allah Azze ve Celle'nin sizi topraktan yarattığını unutmayın. İnsan bunu unuttuğu zaman şımarır. Alaktan yaratıldığını unuttuğunda, embriyodan yaratıldığını, bir spermden yaratıldığını, çamurdan yaratıldığını unuttuğu zaman, güç ve kuvvet eline geçtiği zaman bir firavun kesilir. Bir Nemrut kesilir. Neden? Çünkü kendisinin topraktan yaratıldığını unutmuştur artık o. O ilahlaşmak istemektedir. Çünkü Allah Azze ve Celle imtihanın gereği olarak ona güç ve kuvvet vermiştir. O güç ve kuvveti yanlış anlamıştır. Ve işte o zaman benim dediğim olacak demeye başlamıştır. Onun için burada Salih Aleyhisselam onlara mayalarını hatırlatıyor. Sizin mayanız topraktır diyor. Allah sizi topraktan yarattı, bunu unutmayın. Yeryüzünde ilahlık taslamaya kalkmayın. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا Ve sizin yeryüzünde bir medeniyet kurmanızı istedi. Ve sizin medeniyet kurabilmeniz için size peygamber gönderdi. Sizi kendi başınıza bırakmadı. Çünkü siz medeniyet kuramazsınız. Sizin kuracağınız medeniyet insana huzur vermeyecektir. Sizin kuracağınız medeniyet insanların huzurunu alıp götürecektir. İşte bugünkü durum da bunu ispat etmektedir. İnsanların kurduğu medeniyet insanların huzurunu bozdu. İnsanların meydana getirdiği medeniyet bugün ne haldedir görüyorsunuz. Her türlü ahlaksızlık, namussuzluk, hırsızlık, alçaklık, ihanet, kardeş kavgası. Hepsini bol miktarda görüyorsunuz. İnsanın insanlıktan çıktığını görmüyor musunuz? Esrarından tutun da eroinine kadar, İlkokula kadar indirdiklerini görmüyor musunuz? Ortaokula kadar kızların hamile kalmaya başladığını okullarda görmüyor musunuz? Duymuyor musunuz? İnsanın en şerefli tarafı maneviyatı iken, ruhu iken ruhundan daha fazla maddenin önem kazandığını görmüyor musunuz? Bugün yeryüzünde madde mi önemlidir, mana mı? Madde önemli hale gelmiştir. Halbuki maddeye manadan daha fazla önem veren toplumlar gerici toplumlardır. Ve onlar medeni sayılamazlar. Maddeye manadan daha fazla önem verenler küçük kafalı toplumlardır. Çünkü insan insan yapan maddi vücudu değildir. İnsan hayvandan ayıran vücudu değildir. İnsan hayvandan ayıran onun ruhu idi. Onun maneviyatı idi. Eğer maddeye maneviyattan daha fazla önem veriliyorsa o toplum gerici bir toplumdur. İşte onların meydana getirdiği medeniyet. Allah Azze ve Celle insanı başıboş bırakmadı ki. İnsana nasıl bir medeniyet meydana getireceğini de gösterdi Allah. وَاَنَ اللّٰهِ قَسْتُ السَّب۪يلِ buyurur Kur'an. Yolu doğrultmak Allah'ın görevi, sizin göreviniz değil. Doğru yolu göstermek Allah'ın görevi, insanların haddine düşmemiş. Sen insanı Allah gibi tanıyabilir misin? اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı, söyleyin. Ey insanların, insanlar Allah'ın koymuş olduğu kanunları değiştirenler. Söyler misiniz, siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Allah size soruyor, ben değil. اَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهِ Siz mi daha iyi bilirsiniz yoksa kainatın sahibi olan Allah mı? Bu sorunun cevabı bellidir. O halde medeniyetin yolunu Allah'tan öğreneceksiniz. Hangi temel prensiplere bağlı kalacağınızı Allah'tan öğreneceksiniz. Hangi prensipler olacak? Hangi prensiplere bağlı kalacaksınız? Medeniyetinizin temel prensipleri neler olacak? Onu Allah'tan ve Resullerinden alacaksınız. Aksi halde siz kendiniz medeniyetin prensiplerini tayin etmeye kalkarsanız insanlara yanlış yön verirsiniz. Her gün bir kanun koyarsınız, olmadı baştan, olmadı baştan. Her gün bir iğne vurursunuz toplumlara. Her kanun bir iğnedir. Ve sizin insanı tanımamanızdan dolayı her gün farklı bir iğne vurmak zorunda kalmanız, işte buna hakkınız yok. Siz insanı Allah gibi tanıyamazsınız. Allah Azze ve Celle insanın bütün ihtiyacını düşünmüş de A vitamininden Z vitaminine kadar, vitamininden kalorisine kadar, mineraline kadar bütün her şeyi düşünmüş olan Allah, gözümüzün zevkine varana kadar, kulağımızın zevkine varana kadar, dilimizin zevkine varana kadar bütün hücrelerimizi düşünmüş olan Allah, en önemli şey olan doğru yolda gitme ihtiyacımızı düşünmemiş olabilir mi? Medeni olma ihtiyacımızı düşünmemiş olabilir mi Allah? وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Orada bir medeniyet meydana getirmenizi istedi. Bunun için de size kanunlar gönderdi. فَاسْتَغْفِرُوهُ سُمَّ تُوبُوا اِلَيْهِ O halde Allah'a istiğfar edin ve Allah'a tövbe edin. Hatırlayın, surenin başında Peygamberimiz de böyle söylemişti. İstiğfar edin ve tövbe edin. Hatırlayın, Hud aleyhisselam da böyle söyledi. İstiğfar edin ve tövbe edin. İşte o zaman Allah size gökten bol bol yağmur indirir demişti. Gücünüze güç katar demişti. Aynı şeyi şimdi Salih aleyhisselam da söylüyor. Peygamberlerin hepsi aynı mektebin talebesi. Aynı mektepte okumuşlar. Aynı Cebrail'den almışlar vahyi. Aynı Rabbul Alemin tarafından eğitilmişler. Ve Rableri onları ne güzel terbiye etmiş. Ve ne kadar temel bir meseleyle başlıyorlar tebliğe. Allah'tan başka ilahı kabul ederseniz gerisi gelir diyorlar yani. En temel meseleyi bir halledin evvela. Allah'tan başka hiçbir ilah tanımayın evvela. Gerisi de ona göre gelir. Eğer Allah'tan başka ilahlar tanırsanız o zaman hiçbir zaman bataklıktan kendinizi kurtaramayacaksınız. Allah'tan başka otoriteleriniz olursa, eğer sizin kılavuzlarınız karga olursa yani hiçbir zaman pislikten kurtulamayacaksınız. O yüzden o meseleyle başlıyorlardı. Kılavuzunuz Allah olsun diyorlardı. Kılavuzu Allah olanlar sapar mı? Pusulası güneş olan bir gemi rotasını şaşırır mı? Pusulası vahiy olanlar şaşar mı?
Öyle söylüyordu onlara Salih Aleyhisselam da. Gelin diyordu, istiğfar edin ve tövbe edin. Hayatınızı değiştirin. Sadece estağfirullah ve etubu ileyh demek değil yani. Sadece sözle yapılan bir tövbe değil, hayatın değişmesi. Tövbe-i nasuha ile bir tövbe yani. Size nasihat verecek olan bir tövbe. Her hatırladığınız zaman size ders verecek olan bir tövbe. Evet, ben filan zamanda şöyle yanlış yapmıştım ve tövbe etmiştim. İşte o tövbeyi daima hatırlayacaksınız. Size daima nasihat verecek olan tövbe. Tövbe-i nasuha. Sanki bir insandır da size öğüt veriyormuş gibi yani. O tövbeyi hatırladığınız zaman, hani ben filan zamanda tövbe etmiştim ya, bir daha aynı hataya düşmeyeyim diye size hatırlatacak olan bir tövbe. Çok köklü, derin bir tövbe. Sağlam bir tövbe. Hayatı değiştiren bir tövbe. Böyle bir tövbe zaten hayatı değiştirir. Arkadaşları değiştirir. Dostlarını değiştirir adamın. Yaşam tarzını değiştirir. Kazanç şeklini değiştirir. Kılık kıyafetini değiştirir. Yediğini içtiğini değiştirir. Böyle bir tövbe işte. Böyle bir tövbeyle tövbe edin. Lafla değil sadece. İnne Rabbi karibi mucib. Benim Rabbim dedi. Yakındır size, merak etmeyin. Ve muciptir, dualarınıza da icabet eder, merak etmeyin. Çünkü o zamana kadar sahte din adamları uydurmuşlardı onlar. O sahte din adamları onlara diyorlardı ki, bizim vesilemiz olmadan Allah'a yaklaşamazsınız. Allah'ı adeta bir kral gibi anlatıyorlardı. Hatırlayın, hatırlayın, bazı tarikatlerde de öyle söylenir. Allah'ı krala benzetirler. Mesela diyorlar, siz mesela bir kraldan direkt olarak isteyebiliyor musunuz? Mesela siz cumhurbaşkanından direkt olarak bir talepte bulunabilir misiniz? Hayır, siz kendi müdürünüzden, müdürünüz validen, vali bakandan, bakan başbakandan, o da gider cumhurbaşkanından ister mesela gibi misaller veriyorlar. Allah'ı cumhurbaşkanına benzetiyorlar. Yazıklar olsun bunların namazına. Cumhurbaşkanı bize yakın değildir. Cumhurbaşkanı herkese kulak veremez. Cumhurbaşkanı insandır, acizdir. Herkesi dinleyemez. Herkesin ihtiyacını göremez. O yüzden böyle bir hiyerarşi yerleştirilir. Fakat Allah Azze ve Celle kudretlidir. Her şeyi işitendir, her şeye kudreti yetendir. Bütün mahlukatın isteğini aynı anda gerçekleştirir. Hepsinin isteğini aynı anda duyar. Yazıklar olsun Allah'ı insana benzetenlere. Farkında olmadan şirke düşüyorlar, haberleri yok. Allah'ı insana benzetiyorlar. Allah'ın herkesi birden duyması mümkün mü diyorlar yani? Allah Azze ve Celle direkt olarak senin duanı kabul eder mi diyorlar? Sen şeyhine söyleyeceksin, şeyhin senin duanı Allah'a iletecek diyorlar. Allah'ı insana benzetiyorlar. İşte Salih Aleyhisselam'ın kavminde de buna benzer şeyler vardı. Onların o sahte din adamları onlara diyorlardı ki Allah kral gibidir. O yüzden siz bize geleceksiniz, bize söyleyeceksiniz. Ve dolayısıyla bizden böyle bir talepte bulunanlar da bize bir takım hediyeler getirecekler yani. Bugün de öyle değil midir? Öyle mezhepler çıkmıştır ki İslam aleminde de, öyle dedeler, öyle amcalar çıkmıştır ki, öyle mezhepler çıkmıştır ki, onlar insanlara derler ki şöyle bir şey yaptığınız zaman şöyle bir kurban keseceksiniz. Ve o kurbanın da kellesini işte oradaki hocanıza götüreceksiniz. Yahut da ciğerini, yahut da şuradaki etini, budunu vesairesini filana götüreceksiniz. Din adamlarına götüreceksiniz. Bu şekilde onlar köşeyi dönerler. Öyle değil mi? Nice şeyhler vardır ki zengindirler. Ama onlar hala fakir fukara insanlardan koyun almıyorlar mı? Söyler misiniz, öyle değil mi? Köyler sahibi olan nice şeyhler yok mu? Binlerce dönüm arazisi, binlerce dönüm koyunu keçisi olanlar ve buna rağmen de fakir fukara insanların koyunlarını alıp yiyenler ve o bölgedeki PKK hareketinin bu kadar güçlenmesinde onların da günahı var. Eğer onlar insanlara gerçek dini anlatsaydılar, insanların mallarını yemeseydiler, onlara tevhidi anlatsaydılar, O insanlar ırkçı olmayacaklar idi. Türkçüler nasıl ki ırkçıdırlar, Kürtçüler de öyle ırkçıdırlar, Arapçılar da öyle. Müslüman ne Türkçü olabilir, ne Kürtçü, ne de Arapçı. Bütün müminler kardeşti. Ama başka düşmanların oyunları, sistemin yanlışları, milliyetçilikler, milliyetçi söylemler, bir de bunun üzerine şeyhlerin yanlışları eklenince o bölgede tabii ki kardeş kardeşi kırmaya başlayacak. O bölgede bu oyunları durduracak olan hakiki din idi. Ama o dini bozanlar olunca o bölgede, insanların malını yiyenler, insanları uyutanlar olunca o bölgede, o zaman oranın gençleri dini bir afyon gibi gördüler ve sosyalistleşmeye başladılar. Dini insanları uyutan bir şey olarak gördüler. O zaman Marx'ın sözüne hak verdiler. Din halkların afyonudur demişti Marx. İnsanları dinle uyutuyorlar demişti. Halbuki din uyutmaz, uyandırır. Uyutan bir din Allah'ın dini değildir. Eğer sizi uyutan hocalar varsa bilesiniz ki onlar Allah'ın dinini anlatmıyor. Onlar başka bir şey anlatıyor. İnsanları namazla, ahlakla, komşu haklarıyla uyutanlar. Bilesiniz ki onlar Allah'ın dinini anlatmıyorlar. Allah'ın dininin temel meselelerini anlatmadan tafsilatı anlatanlar. Onlar Allah'ın dinini anlatmış sayılamazlar. Salih Aleyhisselam'ın milleti içinde de böyle sahte din adamları. Onlar mücadele ediyorlardı hakiki peygamberle, Salih Aleyhisselam ile. Mücadele ediyorlardı. Demek ki sadece diktatörler mücadele etmezler peygamberlerle. Demek ki sadece zenginler mücadele etmezler. Sadece reisler karşı gelmezler. Aynı zamanda sahte din adamları da en evvela karşı gelenler sınıfındandırlar. Demek ki onlar da karşı geliyorlar. İşte o zaman Salih Aleyhisselam dedi ki bunlar sizi aldatıyorlar. Bunlar sizi Allah'a uzak gösteriyorlar. Halbuki Rabbim gariptir, muciptir. Yakındır size. Ve dualarınıza icabet eder. Bunlara ihtiyacınız yok. Direkt olarak Allah'a ellerinizi kaldırabilirsiniz. Allah'tan direkt olarak isteyebilirsiniz. Ve siz zaten her gün İyyâke nestaîn demiyor musunuz? Allah'tan, yalnız Allah'tan yardım dileyeceğinize dair Allah'a söz vermiyor musunuz? وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ Kullarım sana benden sorarsa ya Muhammed, ey Resulüm, kullarım sana benden sorarlarsa, de ki ben onlara yakınım. De ki onlara Allah size yakındır. اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ O halde bana dua etsinler, dualarına icabet edeyim. Ben onların dualarına dua ettikleri zaman icabet ederim. O halde onlar da dua etsinler. Bu şekilde adam olsunlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Reşit olsunlar. Adam olsunlar, olgun olsunlar, olgunlaşsınlar. Allah'tan başkalarına yardım istedikleri müddetçe hiçbir zaman reşit olamayacaklar. İşte Salih Aleyhisselam onlara diyordu ki Rabbim kariptir, muciptir. قَالُ يَا صَالِحْ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَ مَرْجُوَّا Dediler ki ey Salih, sen dediler bizim aramızda büyük şeyler umulan birisiydin. قَبْلَ هَذَا Bundan evvel. Sen dediler daha evvel böyle bizim ümit içerisinde olduğumuz birisiydin. Sen bizim ilerisi için çok ümitlendiğimiz, büyük adam olacak diye beklediğimiz biriydin. Ama şimdi öyle şeyler söylüyorsun ki اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدَ اَبَاءُنَا Sen bizi babalarımızın ibadet ettiği şeylere ibadet etmekten nehy mi ediyorsun? Atalarımızın izinden gitmeyelim, onun için mi çalışıyorsun? وَاِنَّنَا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَ اِلَيْهِ مُر۪يبٌ Biz dediler, senin bizi davet ettiğin şeyden şüphe içerisindeyiz, endişe içerisindeyiz. Bütün peygamberler kavimlerinin saygı duyduğu insanlardan seçilmişlerdir. Hem saygı duyulan insanlar, hem de şahsiyetli insanlar. Onlar kavimler içerisinde en çok ümit beklenilen insanlardır. Ümitlenilen insanlardır. İşte burada açıkça bunu görüyoruz. Salih Aleyhisselam'a bunu söylüyorlar. Biz senden ümitliydik diyorlar. Sen bize lider olacaktın. Öyle ümit ediyorduk. Sen bizim başımıza geçecektin. Bizi daha da güçlendirecektin. Milliyetçi bir lider olacaktın. Öyle ümit ediyorduk ama sen tevhidi bir lider oldun. Olmak istiyorsun. Sen bizi atalarımızın izinden çevirmek istiyorsun. Sen bizi reislerimizin izinden çevirmek istiyorsun. Biz senden bunu beklemiyorduk dediler. Demek ki Hazreti Salih Aleyhisselam aslında saygı duyulan bir insanmış. Demek ki peygamberlerin böyle bir dava ortaya koymalarındaki en önemli sebep onların fakir fukara olmaları değil. Toplumda sayılmayan insanlar olduklarından değil. Sevgi ve saygı istedikleri için böyle bir dava ortaya atmış değiller. Onlar zaten sevilen ve sayılan insanlar. Düşün Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. O da böyle değil miydi? Kendi toplumu içerisinde sevilen sayılan bir insandı. Herkes ona Muhammedül Emin derdi, hatırlayın. Mekke'nin en şerefli insanıydı. Abdülmuttalib'in torunuydu. Herkes onu güvenilir Muhammed olarak çağırıyordu. Herkes ona saygı duyuyordu. Kimse onun hakkında bir kelime söyleyemiyordu. Mekke'nin en şerefli kadınıyla evliydi. Zengindi, çocukları vardı, mutluydu. Kendi ailesi içerisinde çok mutluydu. Ama o yine de o kadar rahatın içerisinde rahatsızdı. O mutluluğun içerisinde mutsuzdu. Halkının gidişatından memnun değildi. Halkının bir yerlere doğru gittiğini görüyordu. Yanlış olduğunu biliyordu ama doğru neydi onu bilmiyordu. Ve vecedeke dallen fehede. Rabbin seni dal olarak buldu. Şaşırmış bir halde buldu seni. Sen milletine nasıl yön vereceğini bilmiyordun. Seni öyle buldu. Seni öyle buldu. Ve sonra sana hidayet etti. Sana yol gösterdi ey Resulüm. Sen huzursuzdun yani. Allah Azze ve Celle zenginliğin içerisinde, rahatın içerisinde rahatsız olan kişiyi peygamber seçti. Demek ki peygamberlik iddiası fakirlikten kaynaklanmıyor. Toplumda itilip kalkılan bir insan olmaktan kaynaklanmıyor. Düşünün, mesela sosyalistlerin sosyalizmi savunmasının sebebini düşünün. Mesela hangi zengin sosyalizmi savunuyor? Ezilenler sosyalizmi savunurlar. Çünkü ezilmektedirler. Bir gün gelip zengin olacak olurlarsa onların da kapitalistleştiğini görürsünüz. Sosyalizmi terk ediverirler. Hani dün sosyalistin, hani dün kapitalistlere düşmandın, kapitalizmden de nefret ediyordun. Sen zengin oldun, sen de kapitalistleştin. Sosyalizmi terk ettin. Demek ki senin davan aslında fakir olduğundan kaynaklanıyormuş. Demek ki sevgi ve saygı istediğinden kaynaklanıyormuş. Demek ki toplumda itilip kalkıldığın için sosyalist olmuşsun. Peki Hazreti Muhammed neden peygamberliğini ortaya koydu? O da mı itilip kalkılıyordu? Tam tersine, peygamberliğini ortaya koyduğu zaman itilip kalkılmaya başlandı. Ona da aynı şeyler söylüyorlardı. Ya Muhammed sen böyle değildin. Sen büyük bir insan olacaktın ama sen şimdi atalarımızın sözlerini reddediyorsun. Sen biz atalarımızın izinden gitmemize engel olmaya çalışıyorsun. Olmaz böyle dediler ve ona düşman oldular. İşte Salih Aleyhisselam da aynı şekilde onları davet ediyordu. Gelin diyordu. Allah'tan başka ilahları bırakın. Reislerinizi de ilahlaştırmayın. Atalarınızı da ilahlaştırmayın. İslami hareket, tevhidi hareket, insanları uyandıran harekettir. Var olan yanlış düzenleri sarsan bir harekettir. Eğer yanlış düzenleri sarsmıyorsa o hareket İslami hareket değildir. İstedikleri kadar namazı, orucu anlatsınlar. Eğer bir hareket İslami hareket olmak istiyorsa batıl düzenleri sarsacak. Batıl düzenlere tam 12'den vuracak. Nasıl ki bir boksör rakibinin tam yüzüne, tam kafasına vurmak ister. Aparkat vurur, çenesinden vurur. Kroşe vurur sağ tarafından, sol tarafından. Çünkü rakibini düşürmektedir.
kenarından şöyle kolonun kenarından sıyırmakla hiçbir rakip yere düşmez. O yüzden rakibin yere düşülmek isteyen boksör ya çenesine vurur aslan, ya sağdan ya soldan kafasına vurur. Çünkü onu yere indirmek istemektedir. Aksi halde şike yapıyor demektir. Eğer kenarından kolunu sıyırıyorsa, karnını sıyırıyorsa, ufak tefek bir takım şeyler yapıyorsa, bunlar anlaşmışlar demektir. Ve nice hareketler zalim düzenlerle anlaşırlar. Peygamberler tam 12'den vururlar. Şirke alttan aparkat geçirirler. Ayaklarını yerden keserler. Peygamberler şirke sağ kroşa vururlar. Yeri öptürürler müşriklere. Böyle olmayan hareketler İslam hareket değildirler. Allah Azze ve Celle peygamberlerin kıssalarını anlatırken bize peygamberlerin hangi noktaya vurduğunu gösteriyor. Hangi noktadan saldırıya geçiyor peygamberler? Şirke nereden vuruyorlar? Ahlak üzerinde mi duruyorlar? Namaz niyaz üzerinde mi duruyorlar? Saç sakal üzerinde, başörtüsü üzerinde mi duruyorlar? Hayır. Peygamberler bunlar üzerinde durmuyor. Bunlar sonraki işler. Tevhid yerleştikten sonra zaten bunlar gelir arkasından. Onun için sadece ahlakı anlatanlar İslam'ı anlatmış olmuyorlar. Allah Azze ve Celle burada Hazreti Salih Aleyhisselam'ın kıssasıyla bize bu önemli gerçeği hatırlatıyor. Ona öyle diyorlardı, ey Salih, sen bizim ümitli olduğumuz birisiydin. Demek ki hiçbir peygamber aslında fakirlikten dolayı peygamberlik ortaya atmış değil. Sevgi ve saygı görmek için, lider olmak için ortaya atmış değil. Peygamberimize gel seni reisimiz yapalım diyorlardı da yine de reddediyordu. Çünkü onun böyle bir davası yoktu. O reis olacak ve şirk devam edecek, öyle mi? Bunu kabul etmiyordu. Allah'ın hiçbir peygamberi bunu kabul etmedi. Düşünün, onlar sevgi ve saygı görüyorlarken, onların toplumda bir makamı varken onlar onu bırakıyorlar. Ama şimdi Müslümanlara bakıyoruz da onlar sevgi ve saygı görmek istiyorlar. Makamlara gelmek istiyorlar. Peygamberler makamlarını bıraktılar. Siz ise makama ulaşmaya çalışıyorsunuz. Peygamberi bir hareket olmadığınız işte buradan bellidir. Peygamberler makamlarını terk ediyorlardı. Peygamberler sevilen, sayılan, ümitlenilen insanlardı. Onlar her şeylerini ortaya koyuyorlar ve ölümü göze alıyorlardı. Peygamberler makamlarını terk ediyorlardı. Peygamberler sevilen, sayılan, ümitlenilen insanlardı. Onlar her şeylerini ortaya koyuyorlar ve ölümü göze alıyorlardı. İnsanın en şerefli tarafı maneviyatı iken, ruhu iken ruhundan daha fazla maddenin önem kazandığını görmüyor musunuz? Bugün yeryüzünde madde mi önemlidir, mana mı? Madde önemli hale gelmiştir. Halbuki maddeye manadan daha fazla önem veren toplumlar gerici toplumlardır. Bugün Avrupa'nın bizi arkadan vurduğu, defalarca görüldüğü halde neden bunu resmi ağızlar itiraf etmiyorlar? emekli olduktan sonra konuşuyorlar. Bütün meselelerdeki hıyanetlerini biliyorsunuz. Afganistan'a yaptıklarını biliyorsunuz. Filistin'deki zulümlerini biliyorsunuz. Irak'takileri biliyorsunuz. Ama neden bunları açıkça konuşmuyorsunuz? Peygamberler makamlarını terk ediyorlardı. Peygamberler sevilen, sayılan, ümitlenilen insanlardı. Onlar her şeylerini ortaya koyuyorlar ve ölümü göze alıyorlardı. Bütün sevgi ve saygı bir anda bitiveriyordu. Dün elini ayağını öpenler, sevenler, sayanlar, hürmet edenler bugün birdenbire düşman oluveriyorlardı. Onlar bunu göze alıyorlardı. İslami hareket böyle bir hareketti yani. Eğer böyle olmuyorsanız, tam tersine dün sayılmayanlar kendilerini saydırmaya çalışıyorlarsa, işte bu peygamberi Rabbani bir hareket sayılamaz. Diyorlardı ki sen daha evvel böyle biriydin ama şimdi bizi atalarımızın izinden gitmekten men ediyorsun. Biz dediler senin bizi davet ettiğin şeyden gerçekten şüphe içerisindeyiz ve endişe içerisindeyiz. Bunun sonu ne olacak yani? Sen bizi nereye götürmek istiyorsun? Biz şüphe ediyoruz. Demek ki şüpheleniyorlardı. Güzeldi. Aslında şüphe bir bakıma iyidir. Bu ilgilenildiğini gösterir. Demek İslam davetçisinin davetiyle ilgilenmişler. İlgi duymuşlar evvela, dinlemişler demek ki. Sonra şüphelenmişler. Eğer devam etseydiler, araştırsaydılar, delillerine kafa yorsaydılar, kainat kitabını okusaydılar, o zaman göreceklerdi onun söylediklerinin doğru olduğunu ve o zaman kendilerinin eski dinlerinden şüphe edeceklerdi. Salih'ten delil isteyenler, Hud'dan delil isteyenler sanki içinde bulundukları şirkin delili varmış gibi davranıyorlardı. Halbuki şirkin hiçbir zaman delili olmamıştır, olmayacaktır. Tevhidin delili ise çoktur. Bütün kainatta mükemmel bir nizam devam edip gidiyor. O halde Allah'tan başka otorite yoktur. O halde yeryüzünde de Allah'ın dediği olmalıdır. Bütün kainat Allah'a teslim olmuş da insan mı teslim olmuyor? Ne haddine? İnsan da Allah'a teslim olacak, kainatla barışacak. Diyorlardı ki, ey Nuh senin anlattıklarından şüphe ediyoruz. O zaman araştırmaları gerekiyordu. Madem şüphe ediyorlardı, araştırmalıydılar. Araştırsalardı ya, araştırsalardı o zaman göreceklerdi. Araştırsalardı o zaman göreceklerdi. Zan seviyesine ulaşacaklardı. Şüphelerinin bir kısmından kurtulacaklardı. Araştırma yapan adam şüphelerin bir kısmından kurtulur. Sonra zan aşamasına geçer, daha sonra araştırmaya devam ettiği zaman inanç aşamasına geçer ve inanır. Eğer araştırsaydı onlar inanacaklardı bir gün. Ama yalnızca şüphe ettiler ve orada kaldılar, araştırmadılar. İşte o zaman imana da ulaşamadılar. Salih aleyhisselam onlara dedi ki, قَالَ يَا قَوْمِ اَرَيُتُمْ اِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي Ey milletim dedi, gördünüz mü? Ya ben dedi Rabbimden taraf bir beyine üzerindeysem, Allah Azze ve Celle bana bir beyine bir delil verdiyse yine de mi beni inkar edeceksiniz? وَاَتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً Ve bana rahmetini verdiyse Rabbim, bana bir nübuvvet verdiyse, peygamber yaptıysa beni, ben Rabbimden taraf deliller üzerindeyim. Bütün kainat Allah'tan başka otoritenin olmaması gerektiğini söylüyor. O halde ben de sizi ona davet ediyorum, başka bir şeye çağırmıyorum ki. Aklınızı kullanmayacak mısınız? Ben size hiç delil göstermesem bile anlattıklarımın doğru olduğunu anlayamaz mısınız? Hiçbir mucizem olmasa bile yine de anlattığımın doğruluğunu anlayamaz mısınız? Kainatta Allah'tan başka bir otoriten olmadığını görmüyor musunuz? Güneş her gün aynı zamanda çıkmıyor mu? Yıl her zaman 365 gün olmuyor mu? 365 gün evvel güneş bugün hangi saatte doğduysa bugün de aynı saatte doğdu. Seneye de aynı saatte doğacak. Görmüyor musunuz? Devamlı mevsimler geliyor, gece oluyor, gündüz oluyor. Görmüyor musunuz? Hiçbir zaman hayvanların sayısı olağanüstü artmıyor. Görmüyor musunuz? Hiçbir zaman bitkilerin sayısı olağanüstü artmıyor. Görmüyor musunuz? Halbuki yüz binlerce tohum dökülüyor. Halbuki balıklar yüz binlerce, milyonlarca yumurta bırakıyor. Ama yine de olağanüstü artmıyor. Allah'ın kontrolü altında her şeyi görmüyor musunuz? Ve o düzen mükemmel şekilde devam edip gidiyor milyarlarca yıldır. Görmüyor musunuz? Bunlar yetmiyor mu benim dediklerimin doğru olduğuna dair delil olarak? Ben dedi Rabbimden taraf bir beyine üzerindeyim ama siz görmek istemiyorsunuz. Ve Rabbim bana nübüvvet vermiş, bir rahmet vermiş. فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ اِنْ اَصَيْتُهُ Ben dedi Rabbime asi olacak olursam, sizin dediklerinizi yapar da anlatmazsam, korkarsam sizden, hakikatleri söylemezsem, o zaman kim beni kurtarır Rabbimden? Kim bana yardım eder Rabbime karşı? فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَخْسِيرٍ Ve o zaman sizin beni davet etmiş olduğunuz bu şey benim hüsranım arttırmaktan başka bir şey arttırmaz. Siz beni hüsranımı arttıracak şeye davet ediyorsunuz. Başka bir şeye davet etmiyorsunuz. Ben ise sizi hakka davet ediyorum. Siz bana diyorsunuz ki yani gel yine eski makamını düşün. Gel diyorsunuz. Aramızda yeniden şerefli sayılan bir insan olmak istiyorsan gel bu davayı bırak. Bu davayı bırak eskisi gibi yeniden şerefli ol diyorsunuz. O zaman hakikatleri anlatmazsam ben Allah'a nasıl hesap vereceğim? Kıyamet gününde siz ben hesaba çekmeyeceksiniz. Ve ya kavmi hazi naqatullah lekum aya. Dedi ki ey milletim şu deve Allah'tan bir ayettir, bir delildir dedi. Onlar Salih Aleyhisselam'dan bir deve istemişlerdi, bir mucize istemişlerdi. Ve şems ve duhâhede bu mesele anlatılır. Allah Azze ve Celle orada Salih Aleyhisselam'ın inkar edildiğini ve ona verilen devenin öldürüldüğünü anlatır. كَذَّبَ السَّمُودُ بِتَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَسَ اَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا O Semud kavmi aşırı tuğyanları sebebiyle inkar ettiler. Azdıkça azdılar, azgınlaştılar ve inkar ettiler. Tuğyanları sebebiyle, haddi aşmaları sebebiyle inkar ettiler. Ve onların içerisinde en aşırı gidenler, en şakî olanları, eşka olanları o deveyi öldürdü ve onlar öldürdüler. Salih Aleyhisselam onlara demişti ki, Resulullah olan Salih, nâkatallâhi ve sukyâhâ demişti. Allah'ın devesi ve Allah'ın devesinin suyunu ona dikkat edin, ona karışmayın dedi. Onlar Salih Aleyhisselam'dan bir mucize istemişlerdi. Sen dediler peygambersen Allah'a dua et de şu büyük kayanın içerisinden 10 aylık bir gebe deve çıksın dediler. Kayanın içinden bir deve. Salih Aleyhisselam dedi ki ya inkar ederseniz yine de. Hayır dediler söz verdiler. Eğer dediler bu kayanın içerisinden El-Katibe denilen bir kaya varmış orada. O kayanın içerisinden bir deve çıkacak olursa iman edeceğiz dediler. Salih Aleyhisselam kalktı, iki rekat namaz kıldı, Allah'a dua etti. Ve Allah Azze ve Celle o kayanın içerisinden 10 aylık gebe bir deve çıkardı. Onların dediği gibi 10 aylık gebe bir deve. Ve deve onların arasında bir müddet kaldı ve doğurdu. Ve sonra süt vermeye başladı, yavrusu da yanında geziyordu. Onlar Salih Aleyhisselam'a iman edenlerin çoğaldığını görünce çekemediler. Ve o deveyi öldürmek istediler. O kayanın içerisinden devenin çıktığını gördüğü zaman kabilenin reisi bile iman etmiş bir rivayete göre. Ve sonra iman edenler çoğalmaya başlayınca bunu çekemediler ve onu öldürmek istediler. Bir kadın vardı, yaşlı bir kadın. O kadın
Güzel kızları vardı. O kızlarını teklif ediyordu birisine. Ve bir de kendisi güzel olan başka bir kadın daha vardı. O da kendisini teklif ediyordu. Eğer Salih'in bu devesi, Allah'ın devesini öldürecek olurlarsa, onlar kendilerini teslim edeceklerdi. O yaşlı kadın kızını onlara verecek, o genç ve güzel kadın da kendisini teslim edecekti, o deveyi öldürene. Kudar İbni Salif adında ve Mesta adında iki adamı bunlar kiraladılar. Bir kadın birini, diğeri de diğerini kiraladı. Söz vererek onları ikna ettiler. Bunlar o deveyi öldürmeden evvel gittiler ve başkalarını da ikna ettiler. 9 kişi oldular. Kur'an-ı Kerim bunu Neml suresinde anlatır. 9 tane en şakileri, 9 kişiler ve bunlar toplumun en kötüleri. Ve onların içerisinde de en kötü olan gitti ve o deveyi öldürdü. Deve Mesta'nın önünden geçerken o bir ok attı, etli yerine isabet ettirdi hayvanın. Sonra Kudar'ın önünden geçerken Kudar da ona kılıçla vurdu, ayaklarını kesti. Bu şekilde deve böğürdü ve devenin yanındaki yavrusu da kaçtı. Deveyi öldürdüler, bir rivayete göre yavrusunu da öldürdüler. O deve onların suyunu içiyordu. Orada bir su vardı, o suyu içerdi ve sonra onlara süt olarak verirdi. Bir gün deve içerdi o suyu, bir gün de kavim içerdi. Bir gün devenin hakkıydı. O yüzden Salih Aleyhisselam öyle diyor. Nakatallahi ve sukiyaha. Allah'ın devesine dikkat edin ve Allah'ın devesinin su hakkını gözetin. Onun su içme gününde müdahale etmeyin. Bırakın o suyu içsin. O suyu içerdi ve ertesi günü onlara süt olarak verirdi. Onlar o gün gelip ondan bütün kaplarını, kaçaklarını doldururlar. Tencere tencere süt doldurup giderlerdi. Harika bir deveydi. Çok büyük miktarda su içer ve büyük miktarda süt verirdi onlara. Aslında o petrol gibi bir şeydi yani. Milli servetti yani aslında. Görüyorsunuz ki kafirler, iman edenlerin çoğalmasından korkacakları zaman milli menfaatleri bile tehlikeye atabilirler. Mesela bugün Türkiye'nin milli menfaatleri aslında Arap alemiyle birlikte olmaktır. İslam alemiyle birlikte olmaktır. Bizim komşularımız hep Müslümandır. Bizim menfaatimiz onlarladır. Hem tarih boyunca kardeştik, halen de kardeşiz. Bizim menfaatimiz onlarla, onların menfaati de bizimledir. Amerika'dan ve Avrupa'dan dost olmayacağı binlerce defa görülmüştür. Bunların hıyaneti defalarca görülmüştür. Bizi bize kırdırdıkları, kardeşi kardeşe düşman ettikleri defalarca görülmüştür. Hala bunları dost edinenler. Neden acaba? Neden İslam alemi kardeşimiz olduğu halde? Neden İslam alemiyle kardeş olmuyorlar, dost olmuyorlar da? Yönlerini İslam alemine çevirmiyorlar da? Avrupa'yı ve Amerika'yı kıble yapıyorlar kendilerine. Neden acaba bu kadar hıyanetlerin meydana çıktığı halde? Milletimizin Müslümanlarla kardeş olmasından neden korkuyorlar acaba? Milli menfaatlerimiz de bunu gerektiriyor. Allah'ın emri de bu. Neden acaba, neyden korkuyorlar bunlar? İslami hareketin güçlenmesinden korkuyorlar. Milletimizin batılılaşmamasından korkuyorlar. Onlar milleti batılılaştırmak istiyorlar. Batılılaşmaz o zaman millet. Eğer İslam alemiyle kardeş olursak, eğer bugün biz Avrupa Birliği içerisine gireceğiz, öyle mi? Avrupa Birliği'ne girdiğiniz zaman pasaport kalkacak. Avrupa'ya rahat rahat girip çıkacaksınız. Onlar da buraya aynı şekilde girip çıkacaklar. Kendi medeniyetlerini ve o bozuk düzenlerini ve ahlaksızlıklarını aynen getirecekler. Zaten verdiler, daha da fazla verecekler. Bundan çekinmiyorlar mı acaba? Böyle olana kadar İslam alemi olarak bir araya gelseydiler de Avrupa Birliği gibi bir İslam Birliği meydana getirseydiler, Müslümanlar birbirlerinin topraklarına rahat rahat girip çıksaydı, alışveriş yapsaydılar, biz birbirimizden bir şeyler öğrenseydik, birlikte kalkınsaydık daha güzel değil miydi?
Bugün Avrupa'nın ve Amerika'nın yapmış olduğu hıyaneti hangi Müslüman yaptı bize? Elbette ki bütün milletlerin içinden hainler olabilir. 3-5 tane hain her millette çıkar. Ama söyler misiniz? Suriye mi mesela bize karşı savaştı? Mısır mı savaştı mesela? Söyler misiniz? Endonezya mı savaştı? Söyler misiniz? Ürdün mü savaştı? Arabistan mı savaştı? Söylerler mi acaba? Yoksa bize Avrupa mı saldırdı? Daha düne kadar İngiltere bizim topraklarımızda bizim kanımızı akıtmıyor muydu? Namusumuzu kirletmiyor muydu? Fransız'ı, İtalyan'ı, Yunan'ı. Sen bunlarla dost olmak istiyorsun daha düne kadar. O savaşta savaşmış olanlardan belki hala hayatta olanlar bile var. Bu kadar daha şehitlerin kanı daha tazeyken nasıl oluyor da Batı'yla dost oluyorsunuz da hem milli menfaatlerinizin gereği olarak bile olsa siz milliyetçi bile değilsiniz. Milliyetçi olsaydınız bırakınız Allah'ın emrini sadece milliyetçi olsaydınız bile yine de menfaatınız komşularınızladır. Öbürü bugün var yarın yok. Sizin menfaatınız komşularınızladır. Komşularınıza 80 yıldır sırtınızı döndünüz. Kardeşliğinizi unuttunuz. Ödünüz kopuyor. İslam alemiyle kaynaşırsak belki buradaki İslam hareketler güçlenir. Belki İslam'ı bilenler çoğalır. Ama Avrupa'nın içine girersek işte o zaman bu millet bozulur, Avrupalı olur. Bütün hedefiniz budur. Bugün Avrupa'nın bizi arkadan vurduğu, defalarca görüldüğü halde neden bunu resmi ağızlar itiraf etmiyorlar? Emekli olduktan sonra konuşuyorlar. Neden Amerika'nın dağdaki teröriste yardım malzemesi attığını söylemiyorsunuz? Emekli olmayı mı bekliyorsunuz? Biliyorsunuz. Avrupa'nın bizi bölmeye çalıştığını da biliyorsunuz. Müslüman Kürtleri Kürtçü yaptıklarını da biliyorsunuz. Sosyalist hale getirdiklerini de biliyorsunuz. Ahlakımızı bozduklarını da biliyorsunuz. Kıbrıs konusundaki hıyanetlerini de biliyorsunuz. Bütün meselelerdeki hıyanetlerini biliyorsunuz. Afganistan'a yaptıklarını biliyorsunuz. Filistin'deki zulümlerini biliyorsunuz. Irak'takileri biliyorsunuz. Ama neden bunları açıkça konuşmuyorsunuz? Çünkü milletinizin Avrupa'dan ve Amerika'dan soğumasından korkuyorsunuz. Madem ki bunlar böyledir, o halde neden bunların peşine gidiyoruz demelerinden korkuyorsunuz? O halde biz kendi medeniyetimize dönelim demelerinden korkuyorsunuz. Yalanınız ortaya çıkıyor. Suçüstü yakalanıyorsunuz. İşte milli menfaatlerini bile terk ederler bunlar. Aman milletimiz İslam'ı daha fazla öğrenmesin. Aman Müslüman milletlerle bir araya gelmesinler. Aman ha aman. Bundan korkularından milli menfaatleri İslam alemiyle birlikte olmakta yattığı halde sırtlarını İslam alemine döndüler, yüzlerini Amerika'ya ve Avrupa'ya döndüler. Salih Aleyhisselam'ın milleti gibi, o deve onlar için bir petrol gibi bir şeydi. Milli servetti. Bütün suyu içiyordu ve hepsini süt olarak veriyordu. Ve yine de o deveyi öldürdüler. O zaman işte Allah Azze ve Celle buyurur ki فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبَّهُمْ بِزَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا. Allah Azze ve Celle onları kırdı geçirdi. Ve dümdüz etti onları. وَلَا يَخَافُ عُقُبَاهَا. Allah yaptığından da korkacak değil. Azap ettiği zaman acaba bu azabın sonunda ne olur diye korkacak da değil. Allah azap eder ve sizden de korkacak değil. Ve onları yerle bir etti. Burada da söylendiği gibi dedi ki
Salih Aleyhisselam, ya kavmi hazih nakatullahi lekum eyye. Bu devede sizin için bir delil var. Hani siz delil istiyordunuz ya. Hani bir mucize istiyordunuz ya. İşte Allah bakın mucizeyi verdi. Fezeruha te'kul fi ardillah. Bırakın dedi o deveyi Allah'ın arzında, toprağında otlasın, bırakın. Yesin içsin, karışmayın ona. Ve la temessuha bisu. Ona kötülükle dokunmayın, kötü niyet beslemeyin dedi. Feyakhuzukum azabun qarib. O zaman size bir azabı karib, yakın bir azap geliverir. Yani demek istemiyordu ki böyle bir mucizeden sonra siz istediniz o mucizeyi. O mucize size verildi. Ondan sonra inkar edecek olursanız, o deveyi öldürecek olursanız bir azabı garip var. Azabı baid değil yani. Yakındır yani azap. Daha fazla mühlet verilmez yani. Azap uzakta değil yani. Çünkü büyük bir mucize verildiği zaman inkar edildiğinde mühlet biter. Daha fazla mühlet verilmez. İsa Aleyhisselam'ın havarileri demişti ki ya İsa, هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَ مَاِدَةً مِنَ السَّمَاءِ. Sen Rabbinin gücü yeter mi ki bize gökten bir sofra indirse? Gökten bir sofra inse de ondan yesek, imanımız kuvvetlense, Rabbinin buna gücü yeter mi? قَالَ اَتَّقُ اللّٰهِ. Dedi ki nasıl konuşuyorsun? Allah'tan korkun. Allah'ın tabii ki her şeye gücü yeter ama böyle şeyler istemeyin. Bunu istediğiniz zaman mühlet biter. Böyle bir mucize geldiği halde iman etmezseniz mühlet biter, azaba uğrarsınız. Dediler ki biz istiyoruz ki imanımız kuvvetlensin. Onun için istiyoruz. Peki dedi İsa Aleyhisselam, Allah'tan istedi. Allah Azze ve Celle buyurdu ki ben o sofrayı indireceğim. Ama o sofrayının indiğini görmelerine rağmen yine de inkar etmeye devam ederlerse onlara öyle bir azap edeceğim ki alemlerde kimseye öyle azap etmemişim bugüne kadar. Öyle azap ederim. Gökten sofranın indiğini görecekler. Ondan da yiyecekler. Ama buna rağmen yine de inkar etmeye devam ederlerse öyle bir azap ederim ki alemlerde kimseye öyle azap etmedim. Demek isteniyordu ki böylesi mucizeler gösterildiğinde artık azap gelir arkasından inkar edildiği zaman. O yüzden peygamberimizden de böyle şeyler istemişlerdi. Sen dediler peygambersen eğer dua etsen de Allah şu dağları açsa, ova meydana getirse ve buradan ırmaklar akıtsa, altından altın bilezikler yağsa üzerimize, madem ki peygambersin dediler, melekler gelse, ölüleri diriltsen de konuşsalar, senin peygamber olduğunu onlar da itiraf etseler, haydi bunları yap da senin peygamberine iman edelim dediler. Melek geldi dedi ki ya Resulallah, eğer istersen Allah bunları yapar. Ama iman etmezlerse o zaman mühlet verilmez, azaba uğrarlar. Sen tercihte bulun. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların düşünerek iman etmesini istediği için. Çünkü Resulullah biliyordu ki geçmişte niceler nice mucizeler gördü ve iman etmediler. İşte Firavun ve Firavun'un milleti Musa'nın mucizelerini görmediler mi, iman mı ettiler? Bunu biliyordu Resulullah. Mucizeyi görürler de işte büyük bir sihir derler. Biliyordu böyle diyeceklerini. Onların içinden iman etmek isteyenlere mühlet verilsin diye dedik. İstemiyorum. Mühlet ver ya Rabbi dedi. Öyle mucize istemiyorum. Mühlet ver. İçinden düşünenler iman edebilsinler. Daha sonra Ömerler iman edecektir. Halid bin Velidler iman edecektir. Ebu Cehillerin oğlu bile, İkrime bile iman edecektir. O yüzden Resulullah onu biliyordu da öyle dedi. İstemiyorum ya Rabbi. İstemiyorum dağların açılmasını, ırmakların akmasını. Böyle büyük mucizeler istemiyorum. Çünkü böyle mucizeler gelecek olursa ardından azap gelir. Salih Aleyhisselam onlara diyordu ki ona dokunmayın yoksa size bir azab-ı garip yakalar sizi. Yani böyle bir mucizeden sonra eğer inkar ederseniz çok fazla mühlet verilmez size artık. İşiniz bitirilir yani. Ve o deveyi kestiler. فَاَقَرُوْهَا Deveyi kestiler. Şems suresinde ifade edildiği gibi. O zaman da Allah Azze ve Celle فَقَالَ تَمَتَّعُوا ف۪ي دَارِكُمْ سَلَاسَةَ اَيَّامٍ Salih'in lisanıyla onlara dedi ki Allah, yani Salih Aleyhisselam onlara dedi ki, 3 gün bekleyin dedi. Madem ki bunu yaptınız, 3 gün bekleyin. Başka surede bu mesele biraz daha tafsilatta anlatılır. Ve 3 gün içerisinde renkleri değişmeye başladı. Olay, devenin öldürülmesi olayı çarşamba günü gerçekleşmişti. Perşembe günü yüzleri sapsarı kesilmeye başladı. Bilhassa o 9 kişi ve 9 kişiyle beraber bu işi yapanlar, bütün kafirler. Destekleyenler, o öldürenler, Kudar ve Masta adındakiler, bunlar aslında gezmiş ve milletin hepsinin görüşlerini almışlardı. Yapalım mı böyle bir şeyi? Öldüreyim, hepiniz taraftar mısınız demişlerdi ve onlar da evet demişti. İşte o yüzden hepsine azap gelecekti. Çarşamba günü bu kötülüğü yaptılar ve sonra perşembe günü yüzleri sararmaya başladı. Cuma günü yüzleri kızarmaya başladı ve cumartesi günü yüzleri simsiyah kesildi. Bunu görüyorlar, farkına varıyorlardı. Azap gelecekti. Salih Aleyhisselam'ın dediği gibi azabı karib demişti. Onları onunla tehdit etmişti. Yakındır dedi azap. Eğer bu deveye dokunursanız, bu kayanın içinden çıkmış harika deve, kocaman bir şey, normal bir deve değil bu deve, büyük bir suyu içiyor ve onlara süt olarak veriyor. Bırakın işte aranızda yaşasın, bırakın size süt veriyor. Ama o melunlar iman edenlerin çoğaldığını görünce ondan da vazgeçiyorlardı. Süt de istemiyoruz diyorlardı. Yeter ki bu salihin davası büyümesin. Yeter ki bu Müslümanlar çoğalmasınlar. Milli menfaatlerini de terk ettiler. İşte o zaman yüzleri sararmaya başlayınca anladılar. Salih'in dediği doğru. Yüzleri kızarınca daha da anladılar. Salih'in dediği doğruymuş. Cumartesi günü yüzleri simsiyah kesildi. Anladılar. Evet, Salih'in dediği doğruymuş. Artık azabı bekliyorlardı. Acaba ne olacak? Nasıl helak edileceğiz? Onu bekliyorlardı. Zalike va'dun gayru mekzub. Bu inkar edilemez, yalanlanamaz. Bir vaattir diyordu Salih Aleyhisselam. فَلَمَّ جَاءَ اَمْرُونَ نَجَيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ اَمَنُوا مَاهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنَّا. Bizim emrimiz azap geldiği zaman biz Salih'i ve onunla beraber iman edenleri kurtardık. Bizden bir rahmet olarak, kendi katımızdan bir rahmet olarak onları kurtardık. وَمِنْ خِزْلِ يَوْمَئِذْ. Ve o günkü o insanı rüsvay eden, zelil eden o azaptan da onları kurtardık. اِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ. Bil ki ey Resulüm, senin Rabbin kavidir, azizdir. Kuvvetlidir, ona galip gelmek mümkün değildir. وَاَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ. İşte o zalimlere bir sayha, büyük bir çığlık tutuverdi. Öyle bir çığlık ki insanların bir anda mahveden, öldüren, ölümden beter eden müthiş bir çığlık. Bu ayet aynı zamanda sesle insanların öldürülebileceğini de ifade ediyor bize. Salih Aleyhisselam'a verilen mucize yahut da onun kavmine gelen azap bu şekilde büyük bir ses gelmiş idi. Ve aynı da sonra da deprem meydana gelmişti. فَاَسْبَهُمْ فِي دِيَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ. Ve onlar kendi diyarlarında dizüstü çöküp kalıverdiler. Yüzleri simsiyah kesilmişti ve dizüstü çöküp kalıverdiler. Bir taraftan korkunç bir ses, bir taraftan da deprem. O korkunç ses onların kulaklarını patlatıyordu ve o depremle beraber yerle bir ediliyorlardı. Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ. Günahları sebebiyle Allah onları kırdı geçirdi. فَسَوَّاهَا. Ve onları tesviye etti, dümdüz etti. وَلَا يَخَافُ اُقْبَاهَا. Allah yaptığından da korkacak değildir. وَاَنْلَمْ يَعْنَ ف۪يهَا. Sanki onlar orada hiç kalmamışlardı. Sanki onlar orada hiç kalmadılar. O salihin kavmi sanki orada hiç yaşamamışlardı. Ela inne semude keferu rabbahum. Bilesiniz ki Semud'un kavmi Rablerini inkar ettiler. Ela bu'dan li Semud. Yine bilesiniz ki o Semud kavmine yazıklar olsun. Uzak olsunlar onlar. Onlar Allah rahmetinden uzak oldular. Şeytanın uzak olması gibi onlar da uzak oldular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hicaz'la Şam arasında olan bu milletin olduğu yerden geçerken, Tebu'ya doğru giderken o bölgeden geçti. Semud kavminin olduğu yerden geçti. Onlar Hicaz'la Şam arasında bir yerde yaşamışlardı. Oradan geçerken Müslümanlar orada durup o bölgenin suyundan içmişler ve sudan hamur yapmışlar, yiyecek olmuşlardı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müsaade etmedi. O suları geri boşaltın dedi ve o hamurları da yemeyin, hayvanlara yedirin dedi. Bu azaba uğramış olan bu milletin bulunduğu bu topraklardan geçerken Allah'a tövbe istiğfar ederek geçin ve onların sularından da içmeyin dedi. Ve onları o devenin su içtiği yere götürdü. O devenin su içtiği yerden için sadece dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarihi eserlere bakmak için gidilirken nasıl bakılması gerektiğini de öğretiyor bize aslında. Tarihi eserler demek ki bu gözle gezilecek. Onlardan Allah'a sığının dedi. Eğer dedi böyle bir yere girerseniz, onların başına gelen azaptan Allah'a sığınmayacaksanız, onların girdiği bölgeye girmeyin. Onların azaba uğradığı bölgeye girerken, ya Rabbi bunların azabında sana sığınırız diyerek girin. Ve ibret alem olarak girin. Ders almak niyetiyle girin. Tarih eserleri geziyorsanız, dünyayı geziyorsanız bu şekilde gezin. Fesiru fil ard fenzuru keyfe kana akibetul mukezzibin. Gezin yeryüzünde ama kafanıza göre değil. Gezin ama turistik maksatla değil sadece. Para harcamak için değil. Plajları gezmek için değil. Taşlara, topraklara öylesine boş boş bakmak için değil. فَنْزُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُكَذِّب۪ينَ Bakın bakalım o inkar eden kafirlerin sonları ne olmuş. Ona bakın, o niyetle gezin. Allah Azze ve Celle yeryüzünde gezmeyi emrediyor bize. Salih Aleyhisselam'ın kavminin başına gelen o şeyleri de görmeye gidin ama bu şekilde gidin. Onların başına gelen azaptan Allah'a sığınarak gidin. Ders almak için gidin. Onları ne oldu? Onları görmek için gidin. Nice krallar geldi geçti bu dünyadan. Bunu düşünmek için gidin. İbret almak için gidin. Tarih eserleri görün ama bu niyetle görün. Allah Azze ve Celle bu şekilde Salih Aleyhisselam'ın da kıssasını bitirdi. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi sen rızan için çalışanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Senin uğrunda mücadeleyi sevdir bize. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında senin rızan için çalışan ve çarpışan mücahit kardeşlerimize yardım eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.